Bakış Açısı. Türk medyasının seçkin kalemlerinin hayatı yorumladığı makaleler hafta içi her gün saat 11.30 ve 13.30'da Türkçe'nin Sesi Radyosu'nda. Bakış Açısı.
Başlığın Düşündürdükleri. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak Gazetesi. Birkaç gündür bir gazetenin başlığı hararetli tartışmaların konusu haline geldi. Sadece başlık da değil, mahreci, muhtevası da bu tartışmalara dahil ediliyor. Ortada tuhaf bir durum olduğu ve bu hadisenin lalettayin bir hadise olarak geçiştirilemeyeceği anlaşılıyor. Başlık, malum, askeri çevrelerin duyduğu iddia edilen bir rahatsızlığı dile getiriyor. Dil hakikaten çok katmanlı ve tuhaf bir evren. Devamlı olarak eğilip bükülüyor ve yan anlamlar üzerinden kendisini çoğaltıyor. Bu durum, çoğu defa anlatılanlardan çok ne anlatılmak istendiğine odaklanmak zorunda kalıyoruz. Başka türlü ifade edecek olursak, dil araçsal anlamından çıkıyor, bizi anlatımına aracılık ettiği şeyleri değil, içerdiği yarı açık, yarı kapalı veya örtük anlamları düşünmeye sevk ediyor. Dilsel aktarımlar üzerinden sorunlarımızı değil, bizzat bu aktarım sırasında sorunsallaşan dil meselelerini konuşmak zorunda kalabiliyoruz. İmalar buna tipik bir örnektir. Askeri çevrelerin rahatsızlığı bir şeyi anlatmaktan ziyade pek çok şeyi ima ediyor. Bu ifadenin ima ettiği, eğer bu rahatsızlık bildiriminden gerekli dersler çıkarılmazsa, olabileceklerin düşündürülmesidir. Şimdi düzleştirerek söyleyelim. Bakın, askerler rahatsız, eğer askerlerin rahatsızlığını konu edilen hususlarda bir şeyler yapılmazsa, yani bir mim konulup mucibince amel edilmezse olacakları bir düşünün demeye getiriliyor. Modern uygarlığın bir paradoksudur bu imalar meselesi. Uygar cesaret olarak tanımlanan söylem ve davranışlar açıklık ilkesine oturtulurken nedense örtük bir örüntü olan imaların da uygar otorite değerleri arasında sayılması bu paradoksu berrak bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında otorite ile otoriterlik arasındaki çelişkili sapma da bunu gösterir. Modern uygarlık kendisini açık bir şiddet üzerinden ortaya koyan otoriter davranışı yererken otoriterleri koyacak yer bulamaz. Otorite şiddet yoluyla değil, uyarılarıyla nesnelerini hizaya sokar. Yani yaptıklarıyla değil, yapabileceklerini ihsas ettirerek kontrol sağlar. Bu da bizi totaliterlikle otoriterlik arasındaki farka ulaştırıyor. Totaliter durum belli bir otoritenin otoriter olmayan yollar üzerinden mesela yapabileceklerini ima ederek kontrol sağladığı durumdur. Bir örnekle açalım. Mesela eğer bir baba çocuğu üzerindeki kontrolü şiddet yoluyla sağlıyorsa o otoriter bir babadır. Ama eğer yapabileceklerini ima ederek çocuğu kontrol ediyorsa tablo değişir. Burada da iki farklı alt örüntü yatar. Eğer yaptırım gücü sağladığı korku-saygı karışımına dayanıyorsa otoritesini kullanan bir babanın hegemonyasından bahsederiz. Ama eğer sadece korkuya dayalı bir sonuç elde ediyorsa davranışları totaliterleşecektir. Sultan Abdülaziz'in halinden başlayarak Türkiye'de ordunun sivil siyasete pek çok müdahalesi oldu. Bu müdahaleleri meşrulaştıran bir öz algıdır. Bu öz algıda askeri zihniyetin kendisini memleketin sahibi aslisi olduğu cihetinde konumlandırdığını görüyoruz. Bir bakıma askeri zihniyet kendisini her türlü sivil otoritenin üzerinde konumlamıştır. Elbette bu öz algıyı destekleyen tarihsel dramatik olayların yaşandığını da biliyoruz. Bahsedilen kültürün hayli yerleşik bir kodu olduğu bugünden yarına bir çırpıda yok olmayacağı da aşikardır. Ama daha anlaşılmaz olan sivil dünyaların bu duruma karşı geliştirdiği reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar asker-sivil ilişkilerinin mahiyetini otoriter veya totaliter olmaktan çıkarıp hegemonik hale getiren bir mahiyettedir. Esas sıkıntının da bu olduğunu düşünüyorum. Ordunun başlıca iki kırmızı çizgi sola geldi. Bunlar komünizm ve irtica olarak basitlenebilir. İlki daha çok Soğuk Savaş sırasında işledi. Diğeri ise ağırlıklı olarak Soğuk Savaş sonrası ortaya çıktı. Düşündürücü olan bu müdahalelerin sivil dünyalar üzerindeki tesirleridir. Bu tesirler şaşırtıcı bir şekilde sivil siyasetlerin stratejik ve taktik evrelerini de belirlemeye başlamıştır. Odağa alınan değişkenin ne olduğuna göre her müdahale sivil dünyalarda aynı tesiri göstermemiştir. Mesela ordunun antikomünist rahatsızlıklarla yaptığı müdahaleler, komünizmi bir tehdit olarak algılayan muhafazakar çevreleri o kadar da rahatsız etmemiştir. Bu suretle ekonomik bir bağ oluşmuştur. 27 Mayıs muhafazakar mütedeyyin kamuoyuna yönelikti. Sol çevreler buna alkış tuttu ve ileri demokratik hedeflerinin sağlanması adına generallere destek verdi. 12 Eylül ise tam tersini yaptı. Ağırlıklı olarak sol çevrelerin üzerine gitti. Bu defa da mütedeyyin muhafazakar çevreler sesini çıkarmadı. Hatta destek verdi. 12 Eylül'den sonra gelen müdahalelerse mütedeyyin muhafazakar çevreleri hedefleyince 12 Eylül'de susan, hatta destek olan bu çevreler feryat etmeye başlamış, 12 Eylül askeri darbelere maruz kalan sol çevreler bu defa için için müdahalelerden memnun kalmışlardır. Doğrusu ben sıcağı sıcağına tartışılan son manşeti, hegemonik asker-sivil ilişkileri içerisindeki bir kışkırtıcılık olarak değerlendiriyorum. Bu tarz kışkırtmaların, asker-sivil ilişkilerinin seçmeci yakınlıklar üzerinden yürüyen, hegemonik yapısı devam ettiği sürece önünün alınamayacağını düşünüyorum. E5'ten her geçişimde karşıma nal gibi çıkan Kenan Evren kışlası tabelası düşündüklerimin empirik kanıtı. Bir başlığın düşündürdükleri. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak Gazetesi.